Ayrım 31.
Amerika'nın İngiltere'yi donatmasını önlemek için Almanların bir denizaltı savaşı başlattıkları duyurusu Selma için yılın en sevindirici haberi oldu. Harvey'den neden mektup alamadığını daha iyi anlıyordu. Artık tüy gibi hafifti. Üstelik savaş bir aya kadar bitecekti. Bu 14-18 savaşı değildi. Selma çok küçüktü ama o sıralarda İstanbul'daki hüzünlü havayı çok iyi hatırlıyordu. Yaralılarla dolu hastaneler, yaslı aileler. Oysa burada kimsenin işi ciddiye aldığı yoktu. Tam aksine, minicik Finlandiya'yı yutmak için 3 aydan çok uğraşmak zorunda kalan Sovyet ordusuyla alay ediliyordu. Bit içinde aç çıplak savaştıklarından söz ediliyor ise de Alman askerleri hiçbir direnişte bulunamamış olan Danimarka'yı işgal etmişler, İngiliz ve Fransız kuvvetlerinin yardıma gönderilmiş olmalarına rağmen Norveç'i egemenlikleri altına almışlardı. Durumu daha iyi anlamak için Selma her gün 2-3 gazete okuyor, radyo dinliyordu. Bunlar Reich Almanya'sındaki açlıktan, Nazi rejimine karşı artan hoşnutsuzluktan ve Hitler'i çekilme zorunda bırakacak olan vahim hastalığından söz ediyorlardı. Politikacılara gelince kaygılanacak hiçbir şey olmadığını tekrar edip duruyorlardı. Yani kimsenin tasalandığı yoktu. İlkbaharla birlikte açık renkli giysiler, çiçekli şapkalar da ortaya çıkmıştı. Auteuil ve Longchamp at yarışlarında kadınlar şıklıklarından hiçbir şey yitirmemişler ve Marne kıyılarında söylenen şarkılarda olduğu gibi kır kahveleri panjurlarını açmıştı. Zeynel ve bebeğiyle Café de la Paix'in terasında güneşlendikleri bir gün arkasından iki el gözlerini kapattı. Kuku diye bir ses duyuldu. Ayağa fırladı Selma. Orhan! Selma! Sevinç ve hayret çığlıklarıyla birbirlerinin kollarına atıldılar. Lübnan'dan beri görüşmemişlerdi. Burada ne arıyorsun? Seni Hindistan'ın bilmem hangi bucağındaki altın sarayında sanıyordum. Ya sen? Ben mi? Kral Zogo'nun peşinden gittim. Sürülmek alışkanlık haline geldi. Aslında Arnavutluğu aradığım yok. Güzel bir ülkeydi ama bana göre fazla ilkeldi. Arada evlenip boşandım. Şimdi özgürüm. Zaten kraldan da ayrıldım. O bir köye yerleşti. Biliyorsun köy hayatı bana göre değil. Eski mesleğime döndüm. Şoförlüğe yani. Ama işi de ünvanımı da büyüttüm. Şimdi Avrupa'yı baştan aşağıya kat eden arabaların koruyuculuğunu yapıyorum. Gülüştüler. Buluşmak ne güzeldi. Orhan onları ağzı kulaklarında dinleyen Zeynel'e döndü. Merhaba ağa, fevkalade görünüyorsun. Bebeğe hayretle baktı. Bu da ne? Selma gururla cevap verdi. Bu benim. Babası nerede peki? Anlatırım, biraz uzun bir hikaye. Hep esrarengiz, tıpkı eskisi gibi. Orhan saatine baktı. Kusura bakma, geç kaldım. Delicesine aşık olduğum bir kadınla buluşacağım. Selma alaycı, tıpkı eskisi gibi, dedi. Telefon numaranı ver, birkaç gün sonra seni ararım. Bulduğuma göre bir daha bırakmam. Çocukken yaptığı gibi ellerini saçlarının içinde dolaştırdı. Sonra yarı ciddi, yarı şaka, aslında evlenmem gereken kadın sendin, dedi. Selma'yı burnunun ucundan öperek fırladı. Uzaklaşırken şapkasıyla hala selam veriyordu. Daha ertesi günü 10 Mayıs'ta Fransızlar büyük bir şaşkınlıkla Alman ordularının Hollanda, Lüksemburg ve Belçika'yı işgal ettiğini öğrendiler. Bütün tahminleri yanlış çıkararak Maginot hattının çevresinden dolaşmışlar ve tarafsızlığını ilan etmiş bir ülkeye bütün kuralları çiğnemek bahasına girmişlerdi. Ayrıca saldırmak için Paskalya tatilini fırsat bilmişlerdi. Alçaklar. Ama yürekler yine de rahattı. Birkaç İngiliz taburu tarafından desteklenen Fransız ordusu, komşusu Belçika'nın yardımına koşmuştu. Yere sereceklerdi Alman domuzlarını. Daha sonraki günler hareketsiz geçti ama 13 Mayıs günü Hollanda teslim olunca Parisliler endişelenmeye başladılar. Hele kaçan ilk Belçikalı kafilenin ne varsa tıktıkları arabalarıyla sökün ettiğini gördüklerinde şaşkınlıkları büsbütün artmıştı. Hükümet Genelkurmay'ın başına geçmesi için General Weygand'ı Beyrut'tan çağırmış, Mareşal Petain'i başbakan yardımcılığına getirmişti. Halk, Verdun kahramanının atanmasını sevinçle ve içi rahatlayarak karşılamıştı. Ülke artık emin ellerdeydi ama yine de kiliselerde ayinler düzenleniyor ve Atilla'nın akıncılarına karşı 5. yüzyılda ülkeyi korumuş olan Aziz Louis ve Azize Jönev'in heykellerini sokaklarda gezdiriyorlardı. 26 Mayıs'ta Le Matin gazetesi şu manşeti atmıştı: Müttefik kuvvetler düşmana ağır kayıplar verdiriyor. Fransız piyadesi gücünden, yeteneğinden hiçbir şey yitirmedi. İşte bu yüzden ertesi günü Belçika'nın teslim olduğu öğrenilince duyulan öfke son aşamasına geldi. Hain kral Fransız ve İngiliz birliklerine haber bile vermeden teslim bayrağını çekmişti. Durum vahimdi. Müttefik kuvvetler Almanlara karşı başkent yolunu savunmak için geri çekiliyorlardı ve Parisliler Almanların söylendiği kadar zayıf olmadıklarını anlamaya başlamışlardı. Kral Oteli'nde bazı müşteriler erken ayrılmaktan söz ediyorlardı. Patron ise gülerek, "Hadi canım," diyordu. "Belçikalıların damarlarında akan kan değil, Fransız ordusu başkadır." Bu böbürlenmelerden sıkılan Selma odasına çıktı. Bütün gece Zeynel'le bir durum muhasebesi yaptılar. Hala Lozan'a geçebilirlerdi. Ama doğru olur muydu? Naziler Belçika'nın tarafsızlık anlaşmasını ihlal ettiklerine göre İsviçre'ye de aynı şeyi yapamazlar mıydı? İsviçre'nin Fransa gibi kendilerini savunacak bir ordusu yoktu. Selma tereddüt ediyordu. Tehlikenin derecesini ölçebilecek hiçbir veriye sahip değildi. Tek haber kaynağı gazetelerdi ve bunların yalan yazdıklarını öfkeyle gözlemliyordu. Oysa karar vermesi gerekiyordu. Hem de hemen. Selma endişeyle karşısındaki yaşlı adama ve kahkahalar atarak dizlerine yapışan küçük kıza baktı. Kendisine güveniyorlardı. Kaderleri vereceği karara bağlıydı. Ah, Harvey burada olsaydı. Hatta Orhan. Onu nerede bulacağını bilmiyordu. Hiç görünmemişti ve Selma buna hiç şaşmıyordu. Şu anda büyük bir aşk yaşıyor olmalıydı ve dünya yıkılsa farkına varmazdı. Selma başını ellerinin içine aldı. Kime danışsaydı? Marie-Laure olanaksızdı. Selma'nın hiçbir adres bırakmadan ortadan kayboluşu üzerinden neredeyse 10 ay geçmişti. Genç kadın kendisine müthiş kızmış olmalıydı ve bunu belli de ederdi. Sonra çocuk hakkında bin türlü soru sorardı. Yok, Marie-Laure'ye gitmeyecekti. Birdenbire aklına Mademoiselle Rosa geldi, sana yazmıştı. Paris'e yerleştiğinin, özel dersler verdiğinin sözünü ediyordu. Ama meşgul olduğu çocuklardan hiçbiri Selma'nın yerini tutmamıştı. Tanrı'dan onun bir gün kalkıp kendisini görmeye gelmesini diliyordu. Sevgili Mademoiselle Rose, nasıl olmuştu da onu daha önce hatırlamamıştı? Zavallının kendisine vereceği öğüt olamazdı da akla geleceğine seviniyordu. İstanbul'u ve çocukluğunu yeniden bulmuş gibi olacaktı. Mürebbiyesini düşününce gülümsedi. Garip şapkaları, kalfaları yerlerinden sıçratır, ettiği düşüncesizlikler, yaptığı patavatsızlıklar ağızdan ağza dolaşırdı. Ama o kadar iyi kalpliydi ki herkes onu severdi. Selma bir yıldır Paris'te olduğu halde gidip onu görmediği için utandı. Paris hayatına, sonra Harvey'e, daha sonra da çocuğuna kendini o kadar kaptırmıştı ki onu tamamıyla unutmuştu. Vicdan azabını susturmak için Paris'in en ünlü pastanesi Marquise de Sevigne'ye giderek çikolata kutularının en büyüğünü aldı. Mademoiselle Rose her zaman boğazına düşkün olmuştu. Abbesse sokağı 12 numaraya geldiğinde Selma durakladı. Acaba yanılıyor muydu? Mademoiselle Rose böyle bir yerde oturabilir miydi? Duvarları çatlak olan bina yıkılmak üzereydi ve cephe sıvaları yer yer kalkmıştı. Selma nefes almaktan bile iğrenerek, kokusu her yana yayılmış çöplerin taştığı kutuların arasından geçti, pislik içindeki basamakları ağır ağır tırmaya başladı. Onca titiz olan matroz nasıl olmuştu da böyle bir çöplüğüne düşmüştü? Besbelli ki parasızdı. Mektuplarında bundan hiç söz etmemişti. Selma ikinci katta çıktığında dört daire kapısından birisini rastgele çaldı. Kapıyı açan Matmazel Rose değildi ama onu tanıyordu. Daha doğrusu tanımıştı. Selma, yani dedi, buradan taşındı mı? Bir bakıma. Zavallı. 3 ay önce öldü. Selma bayılacak gibi oldu. Öldü mü? Neden öldü? Her şeyden. Veremden, sefaletten. Hasta olduğunu anladıklarında işverenleri ona yol verdiler. Çocuklar yüzünden. Anlarsınız ya. O da gelip buraya yerleşti. Tam 1 yıl önceydi. İşi yoktu. Kendine baktıracak parası yoktu. Sadece yaşamına, yani sürünmesine yetecek kadar parası vardı. Çok terbiyeli, çok sevimli bir insandı. Onu bazen pazarları yemeye çağırırdık. O kadar yalnızdı ki. Ama bilirsiniz işte, herkesin işi gücü var. Pek fazla bir şey yapılamıyor. Kadın bunları anlatırken bir yandan da Selma'yı inceliyordu. Birden alnına vurmaya başladı. Tabii ya, sizi şimdi tanıdım. Odasında sizin büyük bir resminiz vardı. Demek prenses sizsiniz. Sizden ne kadar söz ederdi. Zavallı. Sizi öyle seviyordu ki. Selma gözyaşları içinde elindeki çikolata kutusunu kadının eline tutuşturdu ve oradan kaçtı. Bütün yokuşu ağlaya ağlaya indi. Biraz daha erken davranmış olsaydı belki onu kurtarabilirdi. En iyi uzmanlara götürür, ona bakardı. Belki de ölmezdi. Durumu ümitsiz bile olsa hiç değilse yanında biri olurdu. Sıcaklığını, sevecenliğini duyacağı biri. Selma Kral Oteli'ne nasıl girdiğini bilmiyordu. Zeynel bütün öğleden sonrayı Selma'yı teselli etmekle geçirdi. Ona sorumlu olmanın kendisi olmadığını, herkesin yaşantısında unutkanlıklar, bencillikler olduğunu anlatmaya çalıştı. Kendini suçlamaya devam ettiğini görünce kucağına çocuğunu verdi, annesinin ağladığını gören küçük kız avaz avaz bağırmaya başladı. Zeynel bunu fırsat bildi. Asıl şimdi sorumluluğunuz var. Ne yapacağız? Neye karar verdiniz? Selma, Zeynel diye iç çekti. Bitkinim. Birkaç gün daha bekleyelim. Alt tarafı kimsenin bir yere kıpırdadığı yok. Ne var ki 3 Haziran günü Luftwaffe Paris'i bombaladığında ve otel müşterileriyle geceyi Bodrum'da geçirdiklerinde Selma kararsızlığına çok pişman oldu. Ertesi günü taşralı müşteriler bavullarını toplayıp oteli terk ettiler. Şık mahallelerden gelen bavul yığınları altında çökmüş, pahalı arabaların geçmeye başladığı görüldü. Bunlar herhalde hafta sonu tatilini geçirmek için Fontainebleau'ya gitmiyorlardı. Ancak hükümet başkentin boşaltılmasından ve böylece düşmana kolay bir av olmasından endişe ettiği için yatıştırıcı beyanlarda bulunuyor ve korku nedir bilmeyen Paris halkının cesaretini övüyordu. Kent radyosu kuzeyde müttefik kuvvetlerin nasıl kahramanca direndiklerini, Alman ordusunu püskürtmekte olduklarını anlatıyordu. Zafer gün meselesiydi. Kral Oteli'nin patronu söyleniyordu. Dememiş miydim? Kaçan ödekleri düşünüyorum da ordumuza hiç güvenleri yokmuş. Bu adamları yalnız ödlek değil, aynı zamanda hain olarak görüyordu. Ama söylemeye dili varmıyordu. Ertesi gün yelkenleri suya indirmek zorunda kaldı. Gazeteler simsiyah puntolarla şu haberi veriyorlardı. Somme cephesi çöktü. Somme cephesinin ne olduğundan habersiz olan Selma, bu ciddi bir durum mu diye sordu. Yaşlı bir adam düşmanca yüzüne bakıp küçümseyen bir ifadeyle, ciddi mi? Küçük hanımcığım, bu Paris yolu onlara açıldı demektir. Selma sarardı. Almanlar Paris'te. Ama diyorlardı ki ordu. Diyorlardı. Politikacılar işlerine geleni söylerler. Ben 14 savaşına katıldım efendim. Bu işleri bilirim. Ama onlara bakarsanız sanki Almanlar Paris'e gezmeye geliyorlar. Daha sonraki günler radyo ve gazeteler Parislileri yatıştırmaya çabaladılar. Birliklerimiz düşmanı durdurdu. On binlerce insan başkentin çevresinde kaleler oluşturuyor. Paris'in korkacağı hiçbir şey yok. Ne pahasına olursa olsun Paris savunulacak. 8 Haziran'da General Weygand şu açıklamayı yapıyordu. Düşman büyük kayba uğradı. Sonuna geldik, dayanın. Ama bozguna uğramış askerlerin ilk kafilesi sökün etmişti. Kırgın ve öfkeliydiler. Aldatıldıklarını söylüyorlardı. Kuvvetler arasındaki dengesizlik muazzamdı. Artık her şey bitmişti. SNCF, Fransız Demiryolu Yönetimi, ek tren seferleri koymuştu. Hala pek çok kişi tereddüt ediyordu. Gitmek demek, her şeyi hırsızlara, yağmacılara bırakmak demekti. Sonra nereye? Sayfiyede evi ya da kendilerini barındıracak dostları olan pek az Parisli vardı. Oteller çok pahalıydı. Selma ayrılmayı iyice aklına koymuştu ama bu sefer de Zeynel 2 günden beri romatizma ağrıları yüzünden yatağa çakılmıştı. Yola çıkmaları için yalvarıyor, iyileşir iyileşmez yanlarına geleceğini söylüyordu. Bir araba bulabilselerdi. Ona sadece Marie Lore'nin yardım edebilirdi. Gururun sırası değil diye düşündü Selma. Onun Henry Martin Caddesi'ndeki evine uğramış ve kapıcı kadından Kontes Hazretlerinin bir hafta önce Paris'i terk ettiğini öğrenmişti. Otele dönünce Zeynel'in içini rahatlatmak için Marie Lore'nin kendisiyle alay ettiğini, korkulacak bir şey olmadığını, Almanların asla Paris'e giremeyeceklerini söyledi. Bu kez karar vermeden önce iyice düşünmüştü. Bir arada oldukları bunca aydan beri harem ağasının özverisine, sadakatine yakından tanık olmuştu. Onu bırakıp gitmek söz konusu olamazdı. Şayet Hindistan'da veya Lübnan'da, keyfine bakacak yerde burada bulunuyorsa sadece onun içindi. Diğer yandan Paris'te kalmakla çocuğunu tehlikeye atıyordu. Acaba yerinde olsaydı annesi ne yapardı? Zeynel'i asla yalnız bırakmazdı. Öyleyse Selma da öyle yapacaktı. Tehlike varsa birlikte karşılayacaklardı. 10 Haziran günü sabahın ilk saatlerinde Selma sokaktan gelen korkunç bir gürültüyle uyandı. Balkona çıktığında son derece telaşla bağırıp çağıran insanlar gördü. Ne dediklerini anlayamadı. Bir çırpıda giyindi, kızını ağanın odasına götürdü ve merdivenlere yöneldi. Oda komşuları patlama raddesine gelmiş bir bavulu sürüklüyorlardı. Hükümet gece yarısı kaçtı, acele edin, Alman domuzları geliyor. Sokakta insanlar birbirlerine sesleniyorlardı. Hangi yönden gidiyorsunuz? Austerlitz mi? Acele edin, trenler dolmuş bile. Ben bisikleti yeğliyorum, demir yollarını bombalayacaklarmış. Adamın biri karısına bağırıyordu. Hadi, şu bavullarını yapacaksan yap. Yarım saat içinde yola koyulmalıyız, bilesin. Otomobiller, kamyonetler, denkler, şilteler ile tepelerine kadar dolu olarak Selma'nın önünden geçmeye başlamışlardı. Royal sokağından Sen nehrine inecekler ve oradan kentin çıkış kapılarına ulaşacaklardı. Vakit ilerledikçe trafik yoğunlaşıyordu, öğleden sonra da tamamıyla durmuştu. Üstelik ellerine ne geçmişse onunla kaçmaya çalışan Parislilerin bindikleri araçlar bir süre sonra bozuluyor, yolu tıkıyordu. Gün boyunca polis müdüriyetinden uyarılarda bulunuluyordu. Tren istasyonlarına yönelmeyin. Yaklaşmak bile olanaksız. Saint Michel ve Saint Germain bulvarlarına gitmeyin. 4. Henry bulvarı tamamıyla tıkandı. Korkudan çılgına dönmüş insanların bir şey dinleyecek halleri yoktu. Tek bir düşünceleri vardı: kaçmak. Selma pencereden panik içindeki kalabalığa bakıyordu. Ciddi durumlarda hep soğukkanlı olmasını bilmişti. Korkmanın tehlikeyi önlemeye ne faydası olurdu? Bu insan selinin, bu şaşkın kalabalığın arasında 7 aylık bebeği ve yürümekte zorluk çeken Zeynel ile ne yapabilirdi? Daha sonraki 2 gün gerçek bir kabustu. General Weygand, Paris'i açık şehir ilan etmiş ve kaçmakta tereddüt gösterenleri dehşete düşürmüştü. Açık şehir demek, başkentin savunulmayıp galiplere teslim edilmesi demekti. Alman domuzlarını iyi bilirlerdi. Kalmak deliliğini gösteren herkesi kılıçtan geçireceklerdi. Ama Selma ve yollarda ölüp gitmeyi göze alamayan yarım düzine kadar yaşlı insan otelde kalmayı yeğlemişlerdi. Aslında bunun nispeten iyi bir haber olduğunu düşünmüşlerdi. Şayet Paris kendini savunmayacaksa teslim oluyor demekti. O halde Almanlar kendilerine gümüş tepsi içinde sunulan bu harikulade kenti niçin yıksınlardı? Küçük yemek salonunda toplanmışlar, birbirlerine cesaret vermeye çalışıyorlardı. Patron bir şişe konyak açmıştı. Oteli kapatmadığı için kendisine minnet duyuluyordu. Bütün ömrünce bu oteli ortaya çıkarmak için didinmişti. Herhalde onu yağmacılara terk edecek değildi. Malımı koruyacağım. Alman domuzuna karşı bile. Üstelik etliye sütlüye karışmayan tüccar sınıfına ne diye saldırsınlar? Paris tuhaf bir sükunet içindeydi. Nüfusunun 1/4'ü gitmişti. Selma bütün öğleden sonrayı küçük kızı için süt aramakla geçirip sonunda ateş pahasına birkaç kurabiye ile 2 kutu konsantre süt bulabilmiş, bomboş sokaklardan otele dönmüştü. Topuklarının kaldırım üzerinde çıkardığı sese kendisi de şaşıyordu. Sanki kent rahat nefes alıyordu. Bütün panjurlar kapalıydı. Almanlar bugünden yarına bekleniyordu. Selma bütün gece mum ışığında uyuyan çocuğunu seyretti. Derinden gelen bir gürültüyle sıçradı. Sızmış olmalıydı. Mum sönmüştü. Panjur aralıklarından aydınlık sızıyordu. Bir sıçrayışta pencereye yaklaştı ve onları gördü. Sabahın ilk ışıkları altında parlayan bir sıra tank, bir büyük tırtıl opera meydanının çevresinden dolaşıyor, önlerinde motosikletler, mitralyözlü araçlar Concord meydanına doğru ilerliyorlardı. Selma bütün sabahını onları izlemekle geçirdi. Sükunetleri, güçleri Selma'yı büyülemişti. Yavaş yavaş kızıl saçlı küçük bir kızın annesinin eteklerine asılmış Ortaköy Sarayı'ndan toplarla dolu kocaman gemilerin boğaza girişlerini nasıl seyrettiği aklına geldi. Çocuğunu kolları arasında sıktı ve diğerlerine katılmak üzere yemek salonuna indi. Pencerelerin önünde kümelenmiş düşmanın kente girişini büyük bir sessizlik ile izliyorlardı. Öğleye doğru Alman Hava Kuvvetleri, Luftwaffe'dan bir grup subay, gri üniformaları içinde pırıl pırıl opera meydanının karşı tarafındaki Grand Oteli işgal etti. Patron, mükemmel diye humurdandı. İngilizler üzerlerine ateş açarlarsa seyir için en iyi yerde olacağız. Kimse cevap vermedi. Üzerinde gamalı haç bulunan kırmızı bayrağın ağır ağır yükselişini seyrediyorlardı. Selma garip bir ses duyarak döndü. 14-18 savaşına katılmış yaşlı asker ağlıyordu. 14 Haziran günü sokaklardan geçen hoparlörlü otomobiller Parislilere evlerinden çıkmamalarını buyurdu. Hiçbir gösteriye izin verilmeyecektir. Alman askerlerine karşı girişilecek her suikast ölümle cezalandırılacaktır. Ama ertesi günü bozgundan dolayı zaten sinmiş olan halkın direnmeye hiç de niyetli olmadığını görünce sokağa çıkma yasağını kaldırdılar. Zaten işgal ordusunun yerleşmesi için hayatın normale dönmesi, resmi dairelerin açılması gerekiyordu. Fırıncılar, lokantacılar iş başına diye çağrıda bulunmuştu belediye başkanı. İyi kötü her şey çalışmaya başlamıştı. Metro, bazı postaneler, bankalar, hatta mahkemeler. Selma birkaç gecedir doğru dürüst uyuyamamıştı. 17 Haziran sabahı Zeynel telaşla odasına girip acele konuşmaları gerektiğini söylediğinde başını yastıktan kaldıramamıştı. Ama Zeynel ısrar ediyor, dolap çevirecek bir adam edasıyla belediyelerin açıldığını, ortalığın ana baba günü olduğunu söylüyordu. Selma dirseğinin üzerinde doğruldu, şaşkın şaşkın Zeynel'e bakıyordu. Yani kendisini bunun için mi rahatsız etmişti? A, bebeği kaydettirmenin tam sırası olduğunu söylüyordu. Memurların yarısı gitmiş, diğerleri işleri birbirine havale edip duruyor. Bu sabah 9. bölgenin belediyesine uğradım. Fırsattan yararlanmak şart. Çocuğun 14-15 Haziran gecesi doğduğunu ama o gece ebe kadının telaşı yüzünden doğum belgesini bırakmayı unuttuğunu söylerim. Tabii böyle bir günde bunu doğrulamaya ne olanakları ne de istekleri olacaktır. Çabuk kimliğinizi verin. Size şu nüfus belgesini getirivereyim. Olaylar tıpkı Zeynel'in öngördüğü gibi gelişti. Karşısındaki son derece terbiyeli adamın yalvaran gözlerle kendisine baktığını gören belediye memuresi ona acımıştı. Sonra o kadar kötü Fransızca konuşuyordu ki söylediğini anlamak olanaksızdı. Onunla bütün gün uğraşacak değildi ya. Neyse, ebe kadının doğum belgesi varsın olmasındı. Bugün diğer günlere benzemiyordu. Pekala, annenin kimlik belgesini verin bakalım. Adı Selma. Eşi Emir Badalpur racası. Güzel yazısı ile Emir'in adını yanlışlıkla soyadı hanesine yazdı. Zeynel nefesini tutmuş bekliyordu. Peki şimdi Badalpur racası. Bu ne bu? Babanın mesleği mi? Raca ne anlama geliyor? Zeynel tereddüt etti. Kral diyecek olsa aklından zor olduğunu sanacaktı. Memure sabırsızlanıyordu. Evet, bir mesleği var herhalde. Tüccar mı? Evet, evet, tüccar. Memur yazmaya devam ediyordu. Harem ağası başını eğdi. Raca'ya çocuğunun ölü doğduğunu haber verdiği zamandan daha fazla ihanet etmiş gibi geldi kendisine. Prensesinin tepkisinden de korkuyordu. Beklediğinin aksine Selma olayı eğlenceli buldu. Emir öğrenecek olsa seni astırır diye kıkırdadı. Zeynel'in sarardığını görünce aldırma diye devam etti. Böyle bir doğum belgesiyle zaten hiç kimse onun çocuğu olduğunu iddia edemez. Önemli olan da bu. Selma'nın keyfi yerindeydi. Son günlerin korkusundan sonra işler rayına oturur gibiydi. Küçük kızını Zeynel'e bırakarak gezmeye çıktı. Ara sokaklardan geçiyor, Kapuşinstrasse, Concord Platz diye takılan yeni levhalarla bir Alman semtine dönüşmüş olan opera meydanından geçmemeye çalışıyordu. Ama pek çok Parislinin bu duyarlılıkla kendilerini sıkıntıya sokmadıklarını görmüştü. Kahvelerin teraslarında güneşlenen Alman askerlerinin çevresinde gruplar birikmişti. Neler konuşabileceklerini merak eden Selma onlara yaklaştı. Üniformalı, sarışın iki delikanlı gülümsüyordu. Korkacak bir şey yok. Sizlere hiçbir kötülüğümüz dokunmayacak. İngilizler sizleri aldattı ve sizi kaybedeceğiniz önceden belli olan bir savaşa sürüklediler. Ama bütün bunlar çabuk unutulacak. Kocalarınızı tekrar görmek istemiyor musunuz hanımlar? Biz de ülkemize dönüp karılarımıza kavuşmak istiyoruz. Dinleyenler şaşkındı ama aynı zamanda rahatlamışlardı. Şu Almanlar pek de sevimliydiler. Kenti yakıp yıkacak, kan gölüne çevirecek yabaniler beklerken disiplinli askerlerle karşılaşmışlardı. Görevli olmadıkları zaman ellerinde fotoğraf makineleriyle şehri dolaşan, mağazalarda ipek kadın çorabı ve parfüm stoklarını tüketen ama paralarını da tıkır tıkır ödeyen uygar insanlardı. Hava güzeldi ve Selma Tuileries bahçelerine kadar uzandı. İnsanlar güneşin altına oturmuş tartışıyorlardı. 50 adım ötede askeri bir orkestra Beethoven'ın 5. senfonisini çalıyordu. Orkestrayı görmezlikten geliyorlardı ama kulakları ondaydı. Diyecek yok. Bu herif çoğulları müzikten anlıyor. Biraz önce Mareşal Petain radyoda her türlü savaşı durdurmak gerektiğini, mütareke imzalanacağını söylemişti ve onu dinlerken ağlayanlar olmuşsa bu sevinçten değil, utançtandı. Tanrı'ya şükür savaş bitti. Zaten savaş ilan etmek saçmalıktı. Bu noktaya gelinmişse bu kokuşmuş hükümetin ve yalancı propagandasının ürünüdür. Bize her şeyden yoksun bir Alman ordusundan söz etmişlerdi. Şunlara bakın. Böylesine dört dörtlük bir ordu gördünüz mü? Hiç tehlike yok, hiç korkmayın diyorlardı. Ama işler kötüye gidince bizi tek başımıza bırakıp suçlular gibi kaçtılar. Kendi adamları tarafından aldatılmanın verdiği acı, düşmana daha az nefretle bakmalarına yol açıyordu. O da bundan yararlanmaya çalışıyordu. Bütün duvarlara afişler asılmıştı. Terk edilmiş insanlar, Alman ordusuna güvenin. Radyoda da yatıştırıcı haberler yayınlanıyordu. Parisliler yokluk çekmeyecek. Alman makamları gerekeni yapacak. Selma dalgın yürüyordu. Bir başka işgal edilmiş kent ve yas içinde bir ulus gözlerinin önüne geldi. Bütün o kadınlar ve erkekler işgalcinin gözetiminden kaçarak mütarekeyi reddeden ve halkı savaşmaya çağıran genç bir generale katılmaya gitmiyorlar mıydı? Fransa kendi Mustafa Kemal'ini bulabilecek miydi? Otele döndüğünde patron ile karısını hararetli bir tartışmanın içinde buldu. Kendisinden konuşuyor olmalıydılar çünkü onu görür görmez susmuşlardı ve patronun karısı omuzlarını silkerek mutfağa gitmişti. Ertesi sabah patron Selma'nın yanına geldi. Çok üzgünüm. Size söylemem gerek. Karım sizi komandantura bildirmemiz gerektiğini söylüyor. Komandantur mu? Yabancıları barındıran herkesin onları bildirmesi gerektiğini, aksi halde ağır cezaya uğratılacaklarını söylediler. Üstelik siz İngilizsiniz. Evet, anlıyordu. Düne kadar Fransa'nın müttefikiydi. Oysa şimdi Fransa teslim olmuştu. İngiltere savaşmaya devam ettiği için düşmandı. Karıma sizi alıkoyabileceğimizi, gelip ararlarsa sizi gizleyebileceğimizi söyledim. Hiçbir şey dinlemek istemiyor. Onu iyi tanırım. O kadar korkuyor ki sizi ihbar edebilir. Adam kan ter içinde kalmıştı. Gözlerini kaçırdı. En iyisi gitmeniz. Selma damarlarındaki bütün kanın çekildiğini sandı. Ama nereye? Patron rahat bir nefes aldı. Olay çıkmasını bekliyordu. Çözüm hazırdı. Kent merkezinde kalmayın. Alman domuzlarıyla kaynıyor buraları. Kuzeye, Pigal ve Çile'ye gidin. Orada soru sorulmayan küçük oteller vardır. Selma bir ay içinde üç kez taşındı. Hiçbir yer güvenli değildi. Ona baktıklarında ürperiyor, herkesi kendisini ihbar edecekmiş gibi görüyordu. Oysa tuttuğu odalara fiyatının iki katını ödüyordu. Normal, ne de olsa tehlikeye giriyoruz. Bunu sırf bebeğin hatırı için yapıyoruz. Ama kim bilir, bir kat hizmetçisi ya da oda komşusu her an, Almanlar şüpheli kişileri ihbar edenlere ödül vaat etmişlerdi. Kendisi bir İngiliz olduğuna göre şüpheli sayılmaz mıydı? Bütün İngiliz uyrukluların tutuklanıp bir toplama kampına gönderildiklerine dair haberlerin yayılması üzerine Selma'nın korkuları tam bir paniğe dönüştü. Demir parmaklıkları, aileleri, annelerinden koparılıp alınan bebekleri görür gibiydi. Küçük kızını göğsüne bastırıyordu. Onun için dövüşürdü ve onu kimse kendisinden ayıramazdı. Bu kuşku ve güvensizlik ortamında Selma'nın güzelliği, her zaman lehine bir koz olan farklı havası büyük bir tehlike oluşturuyordu. Herkes gibi olmak için ne yaparsa yapsın göze çarpıyordu. Bir gün kendisine sarkıntılık etmeye kalkışan birinin haddine bildirdiğinde adam, "Bak sen," demişti. "Bir de büyükleniyorsun ha? Ya Almanlara kim olduğunu söylersem? Bu kadar kibirlenir misin o zaman da?" Selma tehlikeyi göze alamamış, Zeynel'i hesabı görmeye göndermiş, yarım saat içinde bebeğini şalının içine sarıp mahalleden ayrılmıştı. Sonunda Martiris sokağında eski bir ev bulmuştu. Ev sahibesi para verdikleri sürece bütün yabancıları kabul ediyordu. Odaların çıplaklığını ve pisliğini görünce Selma anlamıştı. Böyle bir berhanede mecbur kalandan başka kim yaşardı? Üstelik iri yarı bir kadın olan ev sahibesi rahat bir otel odasının fiyatı kadar para istiyordu. Hiç utanmadan. Niye utansın? Para veriliyordu çünkü. Yer güvenliydi. Polis hangi mucize sonucu bilinmez oraya hiç uğramıyordu. Hele Alman polisi bu gürültülü ve pis yerlere hiç gelmiyor, sadece akşamları arabayla bu mahallelerden geçerek eğlence yerlerinin bulunduğu Pigalle veya Blanche meydanına gidiyordu. Müzikoller ve kabareler hiç bu kadar para kırmamışlardı. Eve Tabarin veya Cabaret Mayol, sandviç adamların sırtlarında gezdirdikleri reklamlar sayesinde ağızlarına kadar doluydu. Ama bu kalabalık salt Alman askerlerinden ve sokak kızlarından oluşmaktaydı. Paris, sivil ve askeri işgal yönetim merkezi olmanın dışında bir de izinlilerin vakit geçirdikleri bir kent olmuştu ve eğlence merkezi biçimindeki ününü korumaya ayrı bir özen göstermekteydi. Eskiden Paris'in krema tabakasının bir araya geldiği Amsterdam sokağındaki Monseigneur kabaresi veya Şanzelize'deki Aillon ya da Maxim's, Le Fourgette gibi şık lokantalar yüksek rütbeli Alman subaylarının uğradıkları yerler olmuştu. Ama sanat ve basın çevrelerinden de pek çok kişiyi görmek mümkündü buralarda. Zaten çoğu Temmuz ayında dönmüştü, geçinmek zorundaydılar ve sanatın milliyeti yoktu. Operada Serge Liffar, Yvette Chauffier ile birlikte Giselle'de dans ediyordu. Casino de Paris'te Maurice Chevalier ile Miss Tinguet döktürüyorlardı. Sacha Guitry de Madeleine tiyatrosunda kapılarını açmıştı. Selma bu şık semtlere hemen hiç gitmiyordu. Polis çevirip kimliğini sorabilirdi. Ama bazen bir kaçamak yapma isteğine karşı koyamıyordu. Sadece bir iki saat Martiris sokağını unutabilmek, şık insanlar arasında bir fincan kahve içmek bir zevkti. Ama bir gün korkmuştu. Kendisiyle birkaç kez yemek yemiş olan ünlü oyuncu Annabella, o günler şimdi ne kadar uzaktı, kendisinin de bulunduğu çay salonuna gelmiş, sadece birkaç saniye bakışmışlar, sonra Annabella başını çevirmişti. Ama bir iki dakika sonra elini yıkama bahanesiyle kalkmış ve Selma'nın masasının önünden geçerken fısıldamıştı. Delirdiniz mi? Etraf casus dolu. Çabuk gidin. Selma tek başına yaşamış olsaydı tehlikeye göğüs germe heyecanını tatmak isterdi. Ama artık buna hakkı yoktu. Tutuklanacak olsa çocuğu ne olurdu? Çocuğu güzel bir kız olmuştu ve onu otelden otele sürüklemelerine rağmen neşesinden hiçbir şey kaybetmemişti. Selma her odaya girdiğinde yalpak koşuşmalar ve anne sesleriyle karşılanıyordu. Bu, bütün tasalarını unutması için yeterliydi. Böyle bir analık duygusuna sahip olacağını ve bu küçük varlığa böylesine bağlanacağını hiç sanmamıştı. Onu kollarına alıp gözlerini yumduğunda, çocuğun yeni baştan içine girdiği ve her ikisinin tek bir varlık oldukları duygusuna kapılıyordu. O zaman mutlak bir huzur duyuyordu. Bir sahiplenme hissi içini dolduruyordu. Bütün dünya ile baş edebilecek bir güce kavuşuyordu. Hayatı sanki yeniden keşfediyordu. Henüz dayanacağı bir geçmişi, güveneceği bir geleceği olmayan bir çocuk, kendi düştüğü yanılgılardan sıyrılabilecek ve mutluluk oyununda ancak kaybolmayı göze alarak kazanacağını öğrenebilecek miydi? Küçük prensesimizi hasta edeceksiniz. Biberon saati çoktan geçti. Zeynel vicdanının sesi gibi bir şeydi. Bebek doğduğundan bu yana harem ağası gerçek bir süt nineye dönüşmüştü. Kundağını yapmakta, onu beslemekte üstüne yoktu. Ve Selma hafif bir kıskançlık duygusuyla çocuğun Zeynel'e daha çok bağlandığını görmüştü. Geç kalması, yarım litre süt alabilmek için yarım gün kuyrukta beklemek zorunda kaldığı içindi. Üstelik 5 misli de para ödemişti. Sütçü kadın huysuzca, "İster al ister alma, keyfin bilir," demişti. Esnaf, başı eğik, bir kilo şeker ya da bir parça yağ uğruna her türlü hakareti kabule hazır insanların başlarına birer despot kesilmişti. Hiçbir şey bulunmuyordu. İşgalciler Tanrı'nın günü hali yağmalıyorlardı. Fransa ikiye bölünmüştü. Paris'e eskisi kadar erzak gönderilmiyordu. Her şey karneye bağlanmıştı. Yabancı olduğu için Selma'nın karne almaya hakkı yoktu ve kara kara bu işe daha ne kadar dayanabileceğini düşünüyordu. Mücevherlerin parası tükenmişti. Selma incilerini de satmak zorunda kalmıştı. Kala kala bir tek zümrütü kalmıştı. Ertesi günü Zeynel'i Kades sokağındaki kuyumcuya gönderecek, 2 ay dayanacak kadar bir para sağlamış olacaktı. Sonra ne yapacaklardı? Tek başına olsa katlanabilirdi. Zeynel zaten pek bir şey yemiyordu. Ama ya küçük kızı? Selma onun acı çekmesi düşüncesine bile dayanamıyordu. Zor durumda olan yabancı uyruklulara İsviçre konsolosluğunun yardım ettiğini duymuştu. Ama Almanların gözetliyor olmalarından ve tutuklanmaktan korkuyordu. Çocuk doğduğundan beri, babası için ölü doğduğundan beri Hindistan'dan hiçbir haber almamıştı. Bazen kendisine yardım elini uzatan gürültücü kadınların bulunduğu Luknov Sarayı'nı, Uşbal kentini ve özellikle köylü kadınların sevecenliğini hatırlıyordu. Hiçbir pişmanlık duymuyordu ama tıpkı her zaman mutlu olmadığı çocukluk günlerini nasıl özlüyorsa oralarını da öyle özlüyordu. Emir ne yapıyordu acaba? Onun istediği gibi bir Selma olmamak için artık mücadele etmek zorunda olmadığına göre onu sevgiyle anabiliyordu. O 2 yıl boyunca birbirleriyle boş yere uğraşmışlardı. Onu hem cezbeden hem de ta içinden yaralayan bu garip insanı sevmeye çalışmıştı. Emir de, Selma şimdi bunu daha iyi görüyordu, kendisini anlamaya çalışmış, kadının sadece erkeğe yardımcı olmak için var olduğu kabul edilen asırlık bir düzenin verdiği alışkanlıklardan sıyrılmak istemişti. Çok defa birbirlerine yaklaşmışlardı ama onları ayıran uçurum çok derindi. Emir'in bu uçurumu kapatmak için sarf ettiği çabalar, köprü kurmak için uzattığı dallar, Selma'nın indinde çalı çırpıdan başka bir şey olmamıştı. Ancak şimdi onu ne kadar kırmış olabileceğini anlıyordu. Gururlarından, birbirlerine güvensizliklerinden, kendilerine güvensizlikten uzatılan eli her ikisi de görmemişti. Dünyaları farklıydı ama asıl sorun birbirlerine fazlasıyla benzemeleriydi. Birkaç gün sonra Selma, başında bütün gün Madame Emily'nin oturduğu yerin önünden geçerken kadın şüpheli bakışlarla onu durdurdu. "Siz Yahudi misiniz yoksa?" Şaşkın, "Hayır," diyebildi. "Neden sordunuz?" "Paçayı kurtardınız öyleyse. Çünkü zor dakikalar yaşayacağa benziyorlar." "Şanzelize'deki vur kırı duymadınız mı?" Başkalarının felaketinden hoşlanan bütün insanlar gibi Madame Emily'ye de gözleri parlayarak bir grup gencin Etoile'den Rond Point'e inerken çıfıtlara ölüm diye nasıl bağırdıklarını, Yahudilere ait dükkanların vitrinlerini nasıl kırdıklarını anlatmaya başladı. Koca ağzıyla katil adı söyler gibi ünlü mağaza sahiplerinin adlarını sıralıyordu. Cedric, Vanina, Brunswick. Milletin sırtından zengin olmak neymiş görsünler. Selma suratını ekşitmemek için kendini zor tuttu. Türkiye'de Yahudiler diğerleri gibi vatandaş sayılıyorlardı.
Çalışkanlıkları ve zekaları beğeniliyordu. Patron kadının sözleri ise son zamanlarda moda olan ve bazı gazetelere de yansıyan görüşlerin tekrarıydı. İşgal altındaki Paris'te bu gazeteler yeni efendilerinin beğenileri doğrultusunda hizaya girmişlerdi. Selma bazen otelde bir köşeye atılmış Le Matin gazetesine bakardı. Siyasi haberlere pek az yer vermekle birlikte hiç değilse yumurta, patates, kahve gibi bulunması mucize olan gıda maddelerinin ne günü nerede bulunabileceğini yazıyordu.